Ayrım 13 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 138 Erika masayı toplamış, oturma odasındaki koltuğun üstünde ayaklarının altına almış bekliyordu. Sehpayı işaret ederek kahve yaptım dedi. Teşekkürler. Adam kendine bir fincan kahve doldurdu, sonra çantasını almak için dışarı çıktı. Odaya dönünce şöminenin başındaki koltuğa oturdu, çantasını açtı ve kağıtlarını çıkarmaya başladı. Erika, Teresa ne istiyormuş diye sordu. Adam birkaç kelimeyle ablasının ne istediğini ve ne yapmaya karar verdiğini özetledi. Erika inanmaz bakışlarla bakıyordu kocasının yüzüne. Ne zaman yapacaksın bunları?
Bilmem, bir zaman bulurum elbette.
Ama ne zaman? Ne zaman yapacağını bilmek istiyorum.
Adam sesinde hafif bir tedirginlikle, bir şey yapmaya karar verirsen mutlaka onu yapacak bir zaman da bulursun dedi.
Zamanı yaratamazsın.
Erika'nın sesinde az önce olmayan bir şiddet vardı şimdi. Ancak bir başkasının zamanını alabilirsin.
Bu o acenteye birkaç kere gitmek demek değil midir?
Sorular soracaksın, işin gidişini öğrenmeye çalışacaksın. Ben senin nasıl çalıştığını bilirim.
Her şeyi en ince noktasına kadar öğrenemezsen için rahat etmez senin. Bu işte zamanını alacak değil mi?
Sanırım. Peki bu iş saatleri içinde mi olacak, gündüzün hafta içinde mi?
Herhalde değil. Şu halde ancak akşamları ve hafta sonları uğraşacaksın bu işte demek. Otomobil acenteleri o zamanlar da açıktırlar değil mi?
Adam sertçe, pazarları açmazlar dedi.
Aferin onlara.
Erika akşamın böyle başlamasını istememişti. Sabırlı olmak, anlayışlı olmak, sevmek istemişti ama birden bir acılık kapladı içini. Susmasının daha iyi olacağını bile bile parladı.
Belki de bu acente eğer sen ondan kibarca istersen evde karınla birlikte geçirecek birkaç saatin kaldığını, onu da işle doldurmak istediğini söylersen dükkanını pazar günleri de açar değil mi?
Adam bana bak dedi, bu iş değil. Eğer başka bir imkanım olsaydı üstüme almazdım. Teresa için yapıyorum bunu.
Peki ya Erika için bir şeyler yapmaya ne dersin? Yoksa çok mu geliyor bu sana?
Dur dur, tatilini de kullansana bu iş için. O zaman hiç olmaz mı?
Budalallaşıyorsun dedi adam. Çantasından kağıtlarını çıkarmış, yarım daire şeklinde çevresine yerleştirmişti. Erika büyücünün dairesi gibi diye düşündü. Yalnız büyüdenmişler girebilir içeri. Büyülü daireye giren sesler bile karışıyor, yanlış anlaşılıyor, anlamları değişiyordu. Adam haklıydı, budalalık yapıyordu, şimdi de kapris yapmaya çalışıyordu. Kocasının arkasına geçerek ellerini omzuna dayadı, yüzünü yüzüne yapıştırdı. Adam elini uzatarak karısının eline dokundu.
Ablamı yüzüstü bırakamazdım.
Adam'ın sesinde özür dileyen bir ifade vardı. Başka ne yapabilirdim?
Eğer tersi olmuş olsaydı, Clyde da sana benim ona yaptığım kadarını belki de daha fazlasını yapardı.
Erika birdenbire rollerinin değişmiş olduğunu fark etti. Belki de büyücünün dairesine girmenin bir yolu vardı. Belki de bütün iş giriş yolunu aramaktı. O zaman birdenbire karşısına çıkıveriyordu.
Biliyorum dedi, tersi olmadığına memnunum. Sadece bazı ilişkilerimizin ilk başlardaki gibi sürmesini istiyorum da. Seni gerçekten o kadar az görüyorum ki.
Tırnaklarıyla erkeğin kulağının arkasını kaşıdı. Eskiden yaptığı fakat çoktandır yapmadığı gibi.
Seni hala seviyorum.
İçinden bir şey daha söylemek geldi ama söylemedi.
Ne olur sevişelim bu gece.
Adam, ben de değişmedim dedi. Bir neden yok buna zaten. Zamanımız olmadığını söylediğinde ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ama belki de Orion piyasaya çıktıktan sonra ferahlarız biraz.
Ama bu son sözü pek inanarak söylememişti. Her ikisinin de bildiği gibi Orion'dan sonra ondan mutlaka daha çok şeyler isteyecek olan Farstar çıkacaktı.
Adam'ın gözleri elinde olmayarak önündeki kağıtlara kaydı.
Erika kendi kendine ''Acele etme, zorlama'' diyordu.
''Sen işinle uğraşırken ben biraz yürüyeceğim'' dedi.
''Ben de seninle geleyim mi?''
Kadın başını salladı. Sen işini bitir daha iyi. İşini şimdi bırakırsa ya döndükten sonra ya da ertesi sabah gülünçlenecek kadar erken bir saatte devam edeceğini biliyordu.
Adam ferahlamış gibiydi. Erika evden çıkınca sırtına geçirdiği deri ceketini sıkıca ilikleyerek yürümeye başladı. Saçlarına bir eşarp bağlamıştı, hava serindi. Bütün gün insanı serseme çeviren rüzgar şimdi dinmişti. Erika geceleri yürümesini severdi. Bahama'da olduğu gibi burada da sık sık yürüyüşe çıkardı. Komşuları bazen kendisini uyarırlar, Detroit'te suç sayısının ne kadar arttığını, hatta bir zamanlar en güvenli yerler sayılan Birmingham ile Bloomfield Hills'ın bile artık tehlikeli olduğunu söylerlerdi. Ama Erika bunları aldırmaz, yürüyüşlerine devam ederdi. Gece karanlık olduğu ve yıldızlarla ay bulutların ardında bulunduğu halde Corton Lake'deki evlerden sızan ışık Erika'nın yolunu aydınlatmaya yetiyordu. Bazen içinde yaşayanların gölgelerini gördüğü evlerin önünden geçerken buralarda oturanların kendi dertlerini, anlaşmazlıklarını, kavgalarını düşünürdü. Daha da ileri gider şu duvarların ardındaki evlilikler Adam ile benimkine kıyasla nasıl acaba diye merak ederdi. Komşularının çoğu otomobil şirketi memurlarıydı. Bugünlerde eşlerden birinin ötekini serbest bırakması pek moda olmuştu. Amerika vergi kanunları bu işi kolaylaştırıyordu. Yüksek ücret alan bir yönetici, kendisi için hemen hemen hiç denecek kadar az bir parayla oldukça yüksek nafaka ödeyerek bağımsızlığını kazanabileceğini fark etmişti. Nafaka aylığın en üst diliminden alındığı için bu miktarı gelir vergisi olarak devlete vereceğine, nafaka olarak eski karısına ödüyordu. Sanayide çalışanlardan birkaç kişi bunu ikişer kere denemişlerdi şimdiye kadar. Erika yarım saat kadar yürüdü, geri dönerken hafif bir yağmur başladı. Yağmura karşı yüzünü kaldırdı ve iyice ıslanana kadar öylece durdu. Biraz rahatlatmıştı bu kendisini. Hala kağıtlarına gömülmüş duran Adam'ı rahatsız etmeden eve girdi. Yukarı çıktı, yüzünü kuruladı. Saçlarını taradı, o gün aldığı geceliği sırtına geçirdi. Eleştirici bakışlarla kendisini aynada inceleyince bej naylonun mağazadakinden çok daha çekici durduğunu gördü üstünde. Dudağına turuncu ruju sürdü, sonra bol bol Norel süründü. Oturma odasının kapısından Adam'a "İşin çok sürer mi?" diye seslendi. Kocası başını kaldırdı, sonra elindeki mavi dosyaya bakarak "Yarım saat" diye karşılık verdi. Adam üstünde otomobil ve kamyon istatistikleri yazan mavi dosya ile kıyaslanamayacak olan geceliğini fark etmemişti anlaşılan. Parfümünün daha etkili olacağını düşünerek Erika önceden de yaptığı gibi kocasının iskemlesinin arkasına yaklaştı. Ama aldığı karşılık sadece baştan savma bir öpücükle sıradan bir "beni bekleme" oldu. Yatağına yattığı zaman örtünmedi. Bekledikçe cinsel arzusu da artıyordu. Gözlerini kapatınca Adam'ın üstünde olduğunu hissedebiliyordu. Erika gözlerini açtı. Yatağın yanı başındaki saat yarım değil, tam iki saatin geçmiş olduğunu gösteriyordu. Sabahın biri olmuştu. Az sonra kocasının merdivenlerden yukarı çıktığını duydu. Adam esneyerek "amma da yoruldum" dedi. Yine esneye esneye soyundu ve hemen uyuyakaldı. Erika kocasının yanında uyanık olarak yatıyordu. Az sonra yine dışarıda yürüdüğünü hayal etmeye başladı. Yağmurun yumuşaklığını yüzünde hissediyordu. 9. Bölüm. Adam'la Erika Trenton'ın aralarında gittikçe genişleyen uçurumu daraltamadıkları, Brett de Los Santo'nun Orion'a olan güvenini yenilediği ama sanatçı olarak geleceği üzerinde düşünmeye daldığı, Barbara Zaleski'nin Martini'ler arasında hayal kırıklığını tattığı ve babası Matt Zaleski'nin yine düdüklü tencere tipi basınçlı bir iş günü yaşadığı gün, Detroit'in iç kısımlarında bu beş kişiyle hiçbir ilgisi olmayan fakat ileriki aylar içinde hepsini içine alacak bir olay geçmişti. Zaman akşamın 8:30. Yer Brainerd yakınlarında 3. cadde. Boş bir polis arabası kaldırım kenarına park etmişti. Beyaz polis "şu kara kıçını hele duvara yasla bakalım" diye emretti. Bir elinde tabanca, öteki elinde fener vardı. Feneri aşağıdan yukarı Rolly Knight'ın üstünde gezdirdi ve yüzüne gelince durdu. "Şimdi dön bakalım. Ellerin başının üstünde olsun, haydi kımılda. Seni kahrolası hapishane kaçkını seni." Rolly arkasını dönerken beyaz polis zenci arkadaşına "ara şu orospu çocuğunu" dedi. Polislerin yolunu kestikleri kötü giyimli genç zenci araba yanında durup da polisler tabancalarını çekmiş olarak içinden fırladıkları zaman 3. caddede amaçsızca gezinmekteydi. Ne yaptım diye itiraz edecek oldu bir ara. Sonra 2. polisin eli bacaklarının arasında dolaşırken gülmeye başladı. Hey babalık gıdık diyorsun be. Beyaz polis sus bakalım dedi. Eski bir polisti, sert bakışları, koca bir göbeği vardı. Bu göbeği son yıllarda devriye arabalarında dolaşması sonunda elde etmişti. Bu devriye nöbetini uzun zaman tutmuştu. Nöbetteyken çok dikkatliydi, hiç boş vermezdi. Arkadaşından çok daha genç ve yeni olan zenci polis ellerini aşağı indirerek bir şey yok dedi. Geri döndü ve hafif bir sesle kıçının ne renk olduğu ne fark eder sanki diye sordu. Beyaz polis şaşırmıştı. Arabadan hızlı çıktıklarından bu yana normal beyaz devriye arkadaşının yerine bu zenci polisi verdiklerini unutmuştu. Aklına bir şey gelmesin dedi aceleyle. Sen de onun rengindeysen de o sefille bir ilgin yok senin. Kara polis kuru bir sesle teşekkür ederim dedi. Daha bir şeyler söyleyecek gibiydi ama söylemedi. Duvara yaslı duran adama ellerini indirebilirsin. Yüzünü dön dedi. Zenci dönerken beyaz polis son yarım saat içinde neredeydin Knight diye sordu. Rolly Knight'ı sadece bu çevreden değil, bir keresinde de kendisinin tutuklamış olduğu iki mahkumiyetinden tanıyordu. Nerede miydim? Genç zenci ilk şaşkınlığını atmıştı üstünden. Avurtları çökmüş ve gıdasızlıktan ipince kalmışsa da kin yansıtan gözlerinde zayıf bir yan yoktu. Bir beyaz karıyla yatıyordum dedi. Adını bilmiyorum ama kocasının iktidarsız bir beyaz domuz olduğunu söyledi. Erkek aradığı zaman geliyor buralara. Yüzünün damarları kabarmış olan beyaz polis bir adım ileri attı. Niyeti tabancasının kabzasını bu kin dolu suratın ortasına indirmekti. Sonra Knight'ın kendisine saldırdığını ve kendini korumak için bu yola başvurduğunu söyleyecekti. Arkadaşı da nasıl olsa onun tarafını tutardı. Şimdiye kadar çok kereler olduğu gibi. Ama birdenbire arkadaşının onlardan biri olduğunu hatırladı. Huysuzluk edebilirdi belki. Başka bir zaman eline bir fırsat daha geçireceğini düşünerek kendini tuttu. Bu akıllı zenci parçası görürdü o zaman Hanya'yla Konya'yı. Kara polis Rolly Knight'a tarihini zorlama diye hırladı. Nerede olduğunu söyle bize. Genç zenci kaldırıma tükürdü. Rengi ne olursa olsun polis düşmandı. Hele kara derilleri beyazın uşağı oldukları için daha da beterdi. Sokağın ucundaki bir bodrum meyhanesini işaret ederek oradaydım dedi. Ne kadar kaldın orada? Bir saat. Belki iki, belki üç. Rolly Knight omuzlarını silkti. Kim sayar saatleri? Kara polis arkadaşına gidip sorayım mı diye sordu. Boş ver. Zaman kaybından başka bir şey olmaz. Orada olduğunu söylerler nasıl olsa. Hepsi yalancıdır onların. Zenci polis ama West Grant ve 2. caddelerden buraya gelebilmesi için kanatları olması lazım dedi. Devriye arabasında dolaşırken 2 dakika önce çağrıyı duymuşlardı. 18 blok ötede Fisher binasında silahlı bir soygun olmuştu. İki şüpheli son model bir araba ile kaçmışlardı. Birkaç saniye sonra Rolly Knight'ı burada dolaşırken görmüşlerdi. Şehrin öte tarafındaki silahlı bir soygunla burada tek başına dolaşan bir insanın pek ilgisi olmayacağı düşünülürse de beyaz polis Knight'ı tanıyınca arkadaşına arabayı durdurması için seslenmiş, tabancasını çıkardığı gibi dışarı fırlamıştı. Öteki polisin de onu izlemekten başka yapacağı şey yoktu. Zenci polis beyazın neden böyle hareket ettiğini biliyordu. Soygun haberi durdurup arama yapılması için fırsat vermişti. Arkadaşı da insanları duvara dayayıp zorbalık etmekten hoşlanırdı. Seçtiklerinin hepsinin de kara derili olması bir rastlantıdan başka bir şey değildi elbette. Zenci polis arkadaşının zalimliği ve vahşetiyle zenci mahallesinde devriye gezerken üzerine çöken korku arasında bir ilişki var diye düşünüyordu. Korkunun kendine özgü bir kokusu vardı. Soygun çağrısı geldiği anda bu kokunun beyaz polisten yükseldiğini duymuştu. Tabancasını çekip arabadan atlarken de ve hatta şimdi bile. Korku insanı daha kötü yapabilirdi. Yapıyordu da. Bunun yanında yetkiye de sahipse vahşi olabiliyordu. Bu çevrede korku, yabancılık duyulacak bir şey değildi. Detroit polisinin korkunun ne olduğunu bilmemesi onun bilgi eksikliğini, hayal gücü eksikliğini gösterirdi. Memleketteki suç oranının en yüksek olduğu şehir içinde polis her zaman hedefti. Her zaman nefretin, çoğunlukla da tuğla, bıçak ve kurşunların hedefi. Yaşamanın, çabuk davranmaya bağlı olduğu bir yerde bir dereceye kadar korku mantıklı bir şeydi. Tehlike baş gösterdiği ya da öyle sanıldığı zaman şüphe, tedbirlilik ve sürat de öyle. Bu polisin ateş hattında olduğu bir savaşın içinde bulunmak demekti. Ve her savaşta yapıldığı gibi insan davranışının iyi yanları, yani kibarlık, hoşgörü, gereksiz şeyler olarak bir yere atılır ve karşılıklı düşmanlıklar, çoğu nedenli olarak arttıkça savaş da şiddetlenirdi. Zenci polisin çok iyi bildiği gibi pek az polis hem insan olarak kalmayı hem de korku ile bir arada yaşamayı öğrenebilmişti. Bunlar zamanlarının gidişini, kara derilerin düşüncelerini, hayal kırıklıklarını, arkalarında yatan uzun adaletsizlik tarihini anlayan kimselerdi. İster beyaz ister kara olsun bu tür bir polis savaşı az da olsa hafifletmeye yardım ederdi. Ama böylelerinin sayıları çok az olduğu için katkıları da az olurdu. Yeni polis müdürünün amacı bu azgınlığı çoğunluk haline getirmek, genel olarak Detroit polis gücünün düzeyini yükseltmekti. Oysa yeni müdürle amaçları arasında korku ya da ön yargılarının etkisiyle bu polis gibi ırkçı olan ayrıca kalabalık bir polis grubu vardı. "Rolly Knight'a nerede çalışıyorsun paçavra?" diye sordu. "Ben de senin gibiyim, çalıştığım falan yok, vakit öldürüyorum işte." Polisin yüzü yine öfkeden patlayacakmış gibi şişti. Zenci polis eğer kendisi orada olmasaydı, arkadaşının yüzüne sırıtarak bakan zayıf suratın ortasına yumruğunu indireceğini biliyordu. Zenci polis, "Rolly Knight, haydi defol," dedi, "çok konuşuyorsun." Arabaya döndüklerinde beyaz polis, "Ahtım olsun o piçi geberteceğim," diyordu. Kara polis düşündü. "Yaparsın da, hem de yarın ya da öbür gün, her zamanki arkadaşın yanına döner dönmez. Adamı döverken ya da uydurma bir nedenle tutuklarken o da başını öteki tarafa çevirir." Poliste bu çeşit kan davaları çok olurdu. Direksiyonda olan kara polis birden arkadaşına, "Tut şunu," dedi, "birazdan gelirim." Arabadan çıktığı zaman Rolly Knight 50 metre ötedeydi. "Hey, bana bak." Zenci arkasına dönünce polis onun durmasını işaret etti ve yanına doğru yürüdü. Tehdit edercesine bir tavırla Rolly Knight'a doğru eğildi ama sesi sakindi. "Arkadaşım seni öldürmeye niyetli. Yapar da. Ağzını tutamadığın için budalanın birisin sen. Sana bir borcum da yok. Yine de bak, uyarıyorum seni. Ortadan kaybol ya da en iyisi sakinleşene kadar şehirden uzaklaş." "Kalleş bir zenci polis ha, ne diye senin sözüne inanacakmışım?" "Hiçbir nedeni yok bunun." Polis omuzlarını silkti. "Başına geleceklerden sen sorumlusun. Benim umurumda mı sanıyorsun?" "Nasıl gideyim buradan? Parayı nereden bulacağım? Ya ekmeği?" Sesi yine kin doluysa da soru daha az düşmanca bir tavırla sorulmuştu. "Gitme o halde, ortadan yok ol bir süre."
"Kolay değil babalık."
Evet, zenci polis bunun kolay olmadığını biliyordu. İnsanı birisi ararken ve pek çok kimsede nerede olduğunu bilirken saklanmak kolay değildi. Yollarını bilirsen bilgi toplamak pek ucuzdu o çevrede. Bir esrarlı sigara parası, bir yardım vaadi, hatta ustaca bir tehdit yeterdi bunun için. Bağlılık burada yeşeren bir fidan değildi ama başka bir yerde bulunmak hiç olmasa bir süre için ortalarda görünmemek yararlıydı. Polis, "Niçin çalışmıyorsun?" diye sordu. Rolly Knight sırıttı. "Domuz arkadaşına söyledim ya." "Bırak bu parlak sözleri, çalışmak istiyor musun?"
"Belki."
Bu sözün ardında Rolly Knight gibi sabıkalılara pek az işin açık olduğu gerçeği yatıyordu. Zenci polis, "Otomobil fabrikaları işçi alıyorlar," dedi.
"Beyazların bölgesi orası."
"Epey zenci var çalışan ama."
"Bir kere denemiştim, beyazın biri gelip olmaz," dedi.
"Bir daha dene. Al bak." Zenci polis ceketinin cebinden bir kart çıkartıp uzattı. Bir gün önce iş bulma kurumunda tanıdığı bir adam vermişti kartı. Bir iş bulma adresi, danışma saatleri yazılıydı üstünde. Rolly Knight kartı buruşturup cebine tıktı.
Canım çektiği zaman üstüne işerim dedi.
Ne istersen yap. Zenci polis arabaya doğru yürüdü. Beyaz meslektaşı kendisine şüpheyle bakarak ne oluyor diye sordu.
Sakinleştirdim onu biraz. Zenci polis başka bir şey söylemedi.
Zenci polisin bir tartışmaya girmeye hiç niyeti yoktu. Detroit'in nüfusunun %40'ı zenci olduğu halde ancak birkaç yıl önce polis kuvveti %100 beyaz olmaktan kurtulmuştu. Buna rağmen içeride yine eski etkiler sürüp gitmekteydi. 1967 Detroit gösterilerinden sonra halkın baskısı ile zenci polislerin sayısı arttırılmıştı. Ama yine de zenciler beyazların egemenliğinde olan güçlü Detroit Polis Memurları Birliği'ni ele geçirecek etkinliğe sahip değildiler. Hatta bir beyaz kara çatışmasında polis olarak haklarının korunacağına bile güvenleri yoktu. Böylece devriye nöbeti Detroit'in kendi ırksal gerilimlerini yansıtarak düşman bir kararsızlık içinde devam etti.
13. Ayrımın sonu. Sayfa 149.